Aşkın Suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 5.
Öyle sert söylemişim ki iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Ani bir hareketle yanımdan ayrıldı, kendisini umutsuzluğa ittiğimi, böyle davranmayı sürdürürsem bunun çok yakında hayatına mal olacağını söyleyerek, sonra yine döndü geldi, öfkelenmiş gibiydi. Matmazel dedi, aşağıladığınız şu ruhu hiç tanımıyorsunuz. Hayır, hiç tanımıyorsunuz onu. Düşünün ki en aşırı, en atak hareketleri yapmaya yetenekli biriyim ben. Aklınızın kıyısından bile geçmeyen şeyleri yapabilirim. Sizin olmak, sizinle olmak mutluluğundan vazgeçmek söz konusuysa her şeyi yapabilirim ben. Ve gitti, korkunç bir acı içinde. Olayı Madame Lerens'e duyurmayı o günkü kadar hiç istememiştim. Ama daha önce de dedim ya, genç adama zararım dokunmasın diye kendimi tutmak zorundaydım. Yine susmak yolunu seçtim. Saint-Ange 8 gün benden kaçtı. Masada olsun, salonda olsun, gezintilerde olsun, hep benden uzak durmaya dikkat etti. Tabii bu daha çok bende ne gibi değişiklikler olacağını uzaktan izlemek, gözlemlemek içindi. Onun duygularını paylaşacak bir durumda olsaydım, bu yöntem olumlu sonuçlar verirdi. Ama ben öyle ayrı havalardaydım ki o düzenler, o manevralar pek umurumda olmuyordu. O da bunu fark etmişti. Sonunda bir gün bahçelerin kuytusunda yanıma geldi. Matmazel dedi çok sert bir tavırla. Nihayet öğütleriniz bende istediğiniz sonucu yarattı, rahatlamayı başardım. Bakın şu anda ne kadar sakinim. Size son bir kez Allah'a ısmarladık demek için böyle yalnız kalacağımız bir anı bekledim. Evet, işte sizden dönmemesiye kaçıyorum. Kaçıyorum sizden. Artık nefret edeceğiniz şu adamı bir daha karşınızda görmeyeceksiniz. Evet, görmeyeceksiniz. Bu tasarınızı beğendim Mösyö. Ama bu mantığınızı hiç de gerçekçi bulamıyorum doğrusu. Peki daha nasıl olayım istiyorsunuz Matmazel? Size karşı kayıtsızlığımı başka türlü nasıl anlatayım? Herhalde şu gördüğümden daha başka bir tavır içinde. Ben gidince anlarsınız belki. Ben gideceğim ve siz beni öğütlerinizle bende uyandırdığınız bu mantığı anlarsınız. Evet, yalnız buradan gitmekle inandırabileceksiniz beni. Öğütlerime gelince her zaman aynı öğütlerle karşınızda olacağım. Demek ben sizin için iğrenç bir nesneden başka bir şey değilim. Hayır Mösyö, siz aslında hoş bir insansınız. Ama başka yönlerden zaferler kazanmanız, sizi dinlemesi olan haksız bir kadına artık sataşmamanız, onu kendi halinde rahat bırakmanız gerekir. Ama yine de dinleyeceksiniz beni dedi öfkeden titreyerek. Böyle konuşsanız da ateşten ruhumun duygularını dinleyeceksiniz. Emin olun artık hayatta yapacak bir şeyim kalmadı. Size layık olmayı da sizi elde etmeyi de düşünmüyorum artık. Hiç değilse gidişimi değerlendirin. Buralardan kaçışımın tek nedeni size duygularımı kanıtlamak. Benim sizden kaçmam, sizin bulunduğunuz yerden çekip gitmem ne demektir benim için biliyor musunuz? Artık hiçbir şey yok gözümde. İsterseniz nefret edin benden, iğrenç bulun beni. Nasıl olsa mutsuzluk bir kere inmiş bulunuyor kaderime. Ama size karşı duyduklarımın şuramdan çıkacağına da hiç inanmayın. Saint-Ange, anlamını kavrayamadığım duygular içinde bu son sözleri söylerken öyle tuhaf bir haldeydi ki çok heyecanlandım, gözyaşlarımı saklamak için başımı yana çevirmek zorunda kaldım. Onu orada beni bulduğu kuytuda bırakarak ilerledim. Arkamdan gelmedi, yalnız kendini yere attığını, hıçkırıklar içinde boğulduğunu duyuyordum. Ben de az perişan halde değildim Mösyö. İçimde bu genç adama karşı aşka benzer bir duygu bulunmamakla birlikte acıma mı diyeyim, anılar mı diyeyim tuhaf gelecek, ben de müthiş bir sarsıntı içine girmiştim. Acılar, acılar diyordum, ağlıyordum. Senoval'de aynı sözleri söylememiş miydi? O da kendi ateşini hemen hemen aynı deyimlerle açıklamamış mıydı? O zaman da bir bahçedeydik, tıpkı böyle bir bahçede. Beni her zaman seveceğini söylememiş miydi? Sonunda nasıl aldanmıştım? Hey Tanrım! O da aynı yaştaydı. Ah Senoval! Yoksa sen misin yine Söneval, huzurumu bozmak için uğraşan, beni ikinci kez uçuruma çekmek için çalışan bu baştan çıkarıcı davranışların altında da senin parmağın mı var yine? Git alçak, çekil karşımdan, nefret ediyorum senin anılarından. Gözyaşlarımı sildim ve yemek saatine kadar odama çekildim, kendime gelmeye çalıştım. Sonra yemeğe indim. Saint-Ange yoktu, biraz rahatsız olduğunu haber vererek yemeğe gelmemişti. Ertesi günde çok becerikli davrandı, sanki rahatlamış, sakinleşmişti artık. Aldandım buna, sandım ki tutkusunu yenebilmek için gerçekten kendine karşı büyük çaba gösteriyor. Aldandım görünüşüne. Artık diyordum, ona acı sözler söylemeyeyim, sert davranmayayım. Acılar bitiyor, gözyaşları bitiyor. Saint-Ange planını yapmıştı, bu yüzden de oldukça sakin ve kararlı görünüyordu. İki gün geçti, üçüncü günün akşamına doğru birdenbire gideceğini söyledi. Koruyucusu Madame Dufour'la Paris'teki ortaklaşa işlerini görüştüler bir süre. Sonra herkes uyumak için odasına çekildi. Burada Monsieur, başıma gelen o korkunç olayı anlatacağım için kusura bakmayın. Belleğime yerleşmiş o felaket şimdi bile tüylerimi ürpertiyor. Hava çok sıcak olduğundan yatağıma hemen hemen çırılçıplak uzanmıştım. Oda hizmetçim dışarı çıktıktan sonra ışığı söndürmüştüm. Hatta bir dikiş sepeti de yatağımın üstünde açık kalmıştı. Göz kapaklarım yavaş yavaş ağırlaşmaya başlamıştı ki birden bir gürültü işittim. İrkilerek olduğum yerde doğruldum. Bir el bileğimden kavramıştı. ''Artık benden kaçamazsın Florville'' diyordu bir ses. Bu ses onundu, Saint-Ange'ın. ''Tutkumun bana yaptırdığı bu aşırı hareketten ötürü bağışla beni. Ama elimden kurtulacağını da umma, benim olacaksın.'' ''Alçak adam!'' diye haykırdım. ''Ya hemen defolup git buradan ya da başına geleceklerden kork.'' ''Ben yalnız sana sahip olmamaktan korkarım.'' diye karşılık verdi. Bir yandan da kaçıp kurtulmayayım diye soluk soluğa ve ustalıkla beni altına almaya çalışıyordu. Neredeyse bu cüretli adamın kurbanı olacaktım. Birden hışımla ve öfkeyle doğrularak ondan kurtuldum. Yerde duran makasın yanına attım kendimi, makası kaptım. O kadar ürktüğüm halde yine de aklım başımdaydı. Makası koluna batırmalıydım. Ona layık olduğu cezayı vermekten çok korkutarak uzaklaştırmak istiyordum. Yeni bir atılım yapmak istedi sonra. ''Defol alçak!'' diye bağırdım ve ''Kolu budur!'' diyerek sapladım makası. ''Yaptığından utan ve hemen çık git şimdi!'' Ah Monsieur! Uğursuz bir el yönetmişti vurduğum darbeyi. Zavallı genç bir çığlık attı ve olduğu yere yığıldı. Işığı yaktım, yanına yaklaştım. Aman Tanrım, yüreğinden vurmuştum onu, can çekişiyordu. Bu kanlı cesedin üstüne kapandım, uzun uzun bağrıma bastım onu. Dudaklarına kilitlenen dudaklarım uçan bir ruhu geri çağırmak istiyordu sanki. Yarasını gözyaşlarımla yıkıyordum. Sen ki diyordum yolunu şaşırmış bir umutsuzluk içinde, sen tek suçu beni çok sevmek olan genç, böyle bir ceza mı görecektin? Hayatını uğruna adadığın kimsenin elleriyle mi ölecektin? Ey mutsuz genç, ey tapındığım adamın hayali, seni sevmek artık seni yaşatmaya yetmiyorsa, artık beni dinleyemediğin şu müthiş anda anla ki, sen yaşayasın diye kendi hayatımı seve seve veririm. Anla ki benim yüreğim de sana karşı doluydu. Benim duygularım senin içinde yanan aşktan da yüksekti. Bu sözlerden sonra kendimi kaybedip bahtsız gencin cesedinin yanına düştüm. O sırada oda hizmetçim içeri girdi, gürültüyü o da duymuş, önce benimle ilgilendi, sonra benim yanım sıra Saint-Ange yeniden hayata kavuşmak için uğraştı. Ama boşuna. Hiçbir şey fayda etmedi, odanın kapısını iyice kilitledik, anahtarı yanımıza aldık, o uğursuz evden çıktık, uçarcasına Paris'e Monsieur Semprin'in evine gittik. Onu uyandırdım, uğursuz odanın anahtarını verdim, başımdan geçenleri anlattım, acıdı bana, beni avutmaya kalktı ve hasta olduğu halde hemen Madame Lerens'in evine gitmek için yola çıktı. Çiftlik Paris'e oldukça yakındı. Onun için bütün bu gidip gelmeler bir gece içinde oldu. Monsieur Sempra sabahleyin herkes daha yeni uyanırken varmış çiftliğe, henüz kimsenin olanlardan haberi yokmuş. Dostlar da aile de tam gereği gibi hareket etmişler. Gerçekten hiçbiri bu gibi bunalımlarda çevrelerindekilere leke sürmek, olanı biteni etrafa duyurmak gibi yakışık almaz davranışlarda bulunacak vahşi ve saçma kimselerden değildirler. İş öyle düzenlenmiş ki hizmetçiler bile ne olup bittiğini pek farkına varamamışlar. İşte böyle Monsieur dedi burada Mademoiselle Florville. Göğsünde düğümlenen hıçkırıklarla boğula boğula, şimdi siz böyle bir cinayet işlemiş bir kızla evlenir misiniz? Evlenseniz de yasaların cezasına layık böyle bir yaratığı kollarınıza alırken acı çekmeyecek misiniz? Karşınızda işlediği suçtan ötürü sürekli bunalan, o korkunç andan sonra bir gece bile rahat uyuyamamış biri var. Tek bir gece yok ki Monsieur, yüreğinden vurduğum zavallı kurbanım kanlar içinde gözlerimin önünde dikilmesin. Sakin olun Matmazel, sakin olun biraz, yalvarırım size diyordu Monsieur Courval ve onun gözyaşları da Florville'inkilere karışıyordu. Acılarınızı anlıyorum Matmazel, ama bu serüvende görünüşte bile suç yok, yazgı bu. Korkunç olmasına korkunç bir yazgı ama işte o kadar. Önceden böyle bir şey yapmayı düşünmemiştiniz. Bir kininiz, bir planınız yoktu. Tek isteğiniz çirkin bir saldırıdan kurtulmaktı. Sonra da o öldü. Ama bir rastlantı sonucu, kendinizi savunurken öldü. İnanın Matmazel, inanın, ne olur dediğimi yapın. Biliyor musunuz, en insafsız yargıçlar bile bu olayda gözyaşlarınızı silmekten başka bir hüküm vermezlerdi. Ayrıca böyle bir olayla yüreğimde yer etmiş sevginin silinip gideceğini sanıyorsanız çok aldanıyorsunuz. Hayır, hayır güzel Florville. Sizin onurunuzu kırmaktan çok ötede olan bu olay, tersine bütün erdemlerinizi unutturacak, seveceğim bir eli bulma yolunda sizi daha erdemli kılıyor. Bunları iyiliğinizden söylüyorsunuz dedi Mademoiselle Florville. Aynı sözleri Monsieur Sempra da söylemişti bana. Ama sizin de onun da yüce iyilikleriniz bilincimin sorduğu soruları önleyemiyor. Öyle sanıyorum ki içimdeki bu acıları hiçbir şey söndürmeyecek. Her neyse Monsieur, bu olaylar mutlaka bir kaygı yaratmayacak mı sizde? Konumuza dönelim. Madame Dülfor da çok üzülmüştü tabii. O çok çekici genci bize acıklı bir rastlantıyla yokluğa karışsın diye tanıştırmamıştı. Ama susmak gerektiğini iyi kavramıştı. Beni yakarak Senange'a yeniden hayat veremeyeceğini biliyordu. Bu yüzden susmayı seçti. Madame Lerense gelince o bütün katı ilkelerine, aşırı gelenekçiliğine karşın daha da uygun bir davranıştaydı. Tabii kendi ölçüleri içinde. Gerçek inancın ayırıcı özelliği insanlık ve ölçülülük kavramlarında toplanır. Madame Lerense de durumu kurtarmak için şöyle bir haber yaydı çevreye. Güya ben o gece havanın güzelliğine dayanamayarak Paris'e kadar gitmek delilliğinde bulunmuştum. Bu haber çevrede öyle tutmuş ki ertesi gün Madame Lerense oradaki herkesi Paris'e yemeğe yollamanın yolunu bulmuş. Monsieur Sempra ve aziz dostu bunu fırsat bilerek hemen papazı aramaya çıkmışlar. Madame Lerense'in papazı da öyle sanıyorum ki kendisi gibi bilge ve aydın bir adamdı. Hiç güçlük çıkarmadan Madame Dülfor'a gerekli belgeleri hazırladı, zavallı kurbanımın iki adamın yardımıyla gömülmesini sağladı. Bunlardan sonra herkes toplandı. Olayın gizli tutulacağına teker teker yemin edildi. Monsieur Sempra beni yatıştırmak için elinden geleni yaptı. Ona göre bu olayı ve yaptığım yanlışı en derin unutuşa gömmeliydim. Çünkü olan olmuştu bir kez. Eskisi gibi Madame Lerense'in yanında oturmamı öğütledi. O da aynı düşüncedeydi, beni kabul etmeye hazırdı. Ama ben artık yapamazdım bunu. Söyledim, hiç değilse bir süre düşünmemi, dinlenmemi istediler. Sırası geldikçe belirttiğim gibi Madame Verken'le yazışmayı kesmemiştim. O da her mektubunda birkaç aylığına yanına gitmem için üsteliyordu. Bu fikrimi Monsieur Sempra'ya açtım, kabul etti ve olaydan 8 gün sonra Lorraine'e doğru yola çıktım. Ne var ki işlediğim suç hiç aklımdan silinmiyor, ben nereye gitsem arkamdan geliyordu. Çaresizdim, hiçbir şey beni eylemiyor, sakinleştirmiyordu. Uykumun ortasında birdenbire uyanıyordum, Senanj'ın bağırışı, inlemeleri kulağımdan gitmiyordu. Yerde ayaklarımda kanlı vücudunu görür gibi oluyordum. Vahşiliğimi, katilliğimi söylüyordu. Bu korkunç edimin anısının bütün hayatımca beni izleyeceğini söylüyordu. Bir gece Senoval girdi düşüme. Senoval bir türlü unutamadığım o mutsuz sevgilim, beni tekrar Nancy'ye sürükleyen varlık. Evet, Senoval iki ceset gösteriyordu bana. Biri Senanj'a, öbürü tanımadığım bir kadına ait iki ceset. Dipnot: bu deyim unutulmasın. Benden başka ve tanımadığım bir kadın diyor Florville. Gözündeki perde kalkmadan ve düşünde gördüğü kadını tanımadan daha başka bazı yıkıntılara uğrayacak.
Ayrım sonu.